Ayrım 4. Kalbin Böcüğü, Atilla Atalay. Sayfa 45. Kırılan. Kırık kalpleri götürürsün peşinden. Çocukken yarım bıraktığın ekmekler gibi ardın sıra koşarlar. Olmadık bir zamanda kendilerine dair şarkıyı kulağına fısıldar her biri. Duymam artık sanarsın, dudağın o bildik melodiye hüzünle eşlik ederken, sen içindeki boşluğu bir başka boşluğa savurup avunursun. Kendi kırıklığını bir başkasının peşine takınca, suskun ve çaresiz, belki... O zaman, büyürüm değil mi? Anlarım Hanya'yı Konya'yı. Vay be derim. Böyleyken böyleymiş meğersem. Çok iyi ya. Sen ayrıcalıklısın şimdi. Ne güzel. Tüm bunları biliyorsun. Bırak ben de kendi kendime öğreneyim. Sana daha neler söyledim, daha nasıl yaraladım şimdi hatırlamıyorum. Oysa kırıcı olmamak için Muza'dan dersler almıştım. Ben sana layık değilim yolları yapacaktım. Kafam karışık. Kendim bile anlayamıyorum. Ben galiba dengesiz biriyim falan diyecektim. Final, seni incitmek istemiyorum cümlesi olacaktı. Daha nasıl incitileceksem artık, öyle demiştim. Sen susup kalbini peşime taktın. İlk ardıma baktığımda yok sanmıştım. Yazdığım mektuplar, şiirlerin, anlamlar yüklediğimiz deniz kabukları, küçük taşlar filan. Alayına Cinderella'nın gece tarifesini açtım. Zaman dolmuştu, her birinin tılsımı gitmişti. Taş bildiğin taş, kabuk cümle denizlerin, hatta okyanusların en sıradan kabuğuydu. Her dalga getirip atardı onlardan insanın önüne. Şiirlerin geyik masalarına meze oldu. Utanmadan bunları bana yazmıştı diye anlatıp üstüne en alçak rakılardan içtim. Senden bana kendini dağıttı diye haberler getirdiler. Dağılan bendim anlayamadım. Onlar hiç fark etmediler. Bana ay kendimi tanıyamıyorum dedi. Nasıl bu kadar soğukkanlı olabiliyorum hayret bir şey. Daha fazla içmeyeyim diye bira bardağın ağzını kapattı. Sen elinden geleni yaptın diye sürdürdü. Ben olsam çok fena kırılır, bir daha beni aramazdım, dedi. Belki kabus görüyorumdur diye kalkıp tuvalete gittim. Bu kız Muzo'yu tanıyor olamazdı. Yoksa Muzo'nun insan bitirme teknikleri üniversitelere seçmeli ders olarak konmuştu da benim mi haberim yoktu? Döndüğümde bari sen söyle, niye aniden sana karşı bir şey hissetmez oldum? Oysa ilişkimiz daha yeni, neden acaba? Ben öyle çok psikoloji kitabı okumadım, dedi. Aklımdan patlıcan sıcakları, habitat sonrası düşülen kentsel iletişim boşluğu, güneşteki kara lekeler, ebabil kuşlarının başkentin çeşitli yerlerine yuva yapma başladığı ve bunun bir kıyamet alameti olduğu gibi anlamsız bir yığın neden söylemek geçti. Gülerdim, gülerdi ben ölürdüm. Çok güzel şeyler yaşadık dedi. Adeta bir mucizeydi. Öyle mutluydum ki herkes bana bir tuhaf bakıyordu. Dün Firuze'ye anlattım durumu, bittiğine çok şaşırdı. Ya demek çok şaşırdı Firuze. Sen de onunkine şaşırırsın vakti gelince. Öyle geyikleyip gidersiniz hayat boyu. Daha durun bakalım. Birbirinize anlatacak kaç hikayeniz olacak. Ben konu mankeni olarak bulunuyorum zaten hayatınızda. Firuze kim bilmem etmem. Ama muhtemelen bu olup biteni benden daha iyi anlıyordur. Sen konuş Firuze. Ben de öyle çok psikoloji kitabı okumadım hayatta. Nedir şimdi bu olup biten? Ben neresine düşüyorum? Belki de bu Firuze Muzo'nun dişi olanıdır. Şimdi yüzünde ayağına kızgın ütü düşürmüş gibi acılı bir ifadeyle ayrılık replikleri attığı bu kafede ilk buluştuğumuzda bana olan duygularını anlatmıştı. Emin misin diye sordum ilkten. İnsan yaşamda neden emin olabilir ki anlamında bir şeyler söyledikten sonra iğrençsin demişti. Neden durduk yerde seni kırmak talebiyle yaşamına gireyim ki? Nasıl yani öyle anlık bir şey? Sen beni ne sanıyorsun? Gözlerinden inanmamam gerektiğine dair bir şeyler okuyordum ama. Galiba yıllar öncesinin laneti kalkanlarımı aşağıya çekiyordu. Belalara karışma, vurulup düşme sırası bana gelmişti. Yıldızsız, hilalli bir gecede bir tuhaf ses ısrarla adımı okuyordu. Biliyorum, benim başlattığım bu ilişkide yine ben daha mesafeli davranabilirdim. Şimdi bu kadar kırılmazdım belki ama bunu ben seçtim. O sırada içimden gerçekten öyle geliyordu. O konuşuyor, söz konusu kızgın ütüden benim ayaklarıma da düşüyor. Boğazımda petrol yüklü tankerler ardı arkasına infilak ediyor. Kılavuz kaptan içimden birkaç sözcük geçirmeye çalışıyor. Daha dudaklarıma ulaşmadan kül olup gidiyorlar. Oysa demek senin seçimin ha demek istiyorum. Başka hoş seçimlerin de var mı peki? Örneğin içi yavru dolu bir kuş yuvasının üstünde zıplamak ister misin? Akvaryumda dolaşan kırmızı balığı yutmak? Oynarken canını yakmak istediğin başka bir canlı türü var mı? Birileri kafenin dekorlarını söküyor sanki. Muzo ile Firuze oyunu seyredip bitirmişler. Yerler çekirdek kabukları, frigo kağıtları, buruşturulmuş sıra numaralarıyla dolu. Perdeyi güveler yiyor. Sigara benim, dekor değil, yanımda getirdim. Garsona kaptırmayıp cebime atıyorum. Neyiniz vardı diye soruyor garson. O ne istediğimi bilmiyorum diyor. Garson hangimiz biliyoruz ki diye söyleniyor. Ben konuşamıyorum ya, garson oyun bitsin diye benim laflarımı da söylüyor. Bir güve gelip perdenin hepsini yiyip bitirdiklerini, dolayısıyla boş yere perdenin inmesini beklememiz gerektiğini anlatıyor. Ya da bana öyle geliyor. Arabadan inerken sen yine de beni tanıdığın için o kadar mutsuz olma diyor. Peki olmam. İstediğimiz zaman birbirimizi arayabiliriz. Hatır filan sormak için yani. İki medeni insan gibi. Tabii ben bir kertenkeleyim ya, kopan kuyruğum yeniden çıkınca ararım seni. Korkma sen ama aziz dostun, ex sevgilin kertenkele kellesini vurup yerden yere kendini dağıtmaz. Hadi sen de kendine iyi bak. Kapısı kapanınca arabanın içindeki ışık da söndü. Şimdi her yer karanlık. O apartmanın kapısına doğru kuş gibi hafiflemiş yürüyor. Karanlıkta peşinden pıtı pıtı koşan küçük bir şeyi fark etmiyor. Belli ki henüz bilmiyor. Oysa kırık kalpleri götürürsün peşinden. Çocukken yarım bıraktığın ekmekler gibi ardın sıra koşarlar. Dükkan. Rızkınızı ticarette arayınız buyurulmuştur, dedi Arif Demir. Babam ona Hacı Arif Bey diyor. İkisi birlikte babamın emekli ikramiyesiyle mahalleyi ve dekorasyon mağazası açacaklar. Hacı Arif'in dükkan açılışı için bastırdığı el ilanlarına bakıp, Arif amca dekorasyon mağazası yazılacaktı, yanlış basmışlar galiba dedim. Hacı istifini bozmadan dudaklarını şapırdatıp uğurdur dedi. İyi, o öyle dediyse öyledir. Zaten babam hacının ticari deneyimine güveniyor. Yoksa henüz emekli olmuş bir füze astsubayı dükkandan filan ne anlasın? Müjde, müjde, müjde diye başlayıp Güven Marley mağazasına uğramanız menfaatiniz icabıdır diye biten el ilanını son bir kez okuduktan sonra bisikletimi atlayıp çekmece tren istasyonuna doğru uçarak pedal çevirdim. İlanları trenden inenlere dağıtacağım. Ertesi sabah babam askerlikten kalma alışkanlıkla 7'de kalkıp besmele ile Marley dükkanını açtı. Sabahın köründe millet Marley'i ne yapacak diye düşünmedim değil. Ama kızar diye babama söyleyemedim. Hayırlı işler dileyip annemle yolcu ettik. Dükkanın ilk siftahını amcam yaptı. Lazım olur diyerekten bizden anlamsız yere 2 kutu Marley satın aldı. Onu da akşamüstü yengem geri getirip, ayol manyak mı bu adam? Tutup 2 kutu Marley almış. Bir yerlere döşetsek neyse, kira evine ne Marley'i döşeteceğiz? Diyerek parasını geri istedi. Babam paranın 200 lirasını cebinden, 50 lirasını da siftah parası diye duvara astığı çerçeveden çıkartıp geri verdi. Sonraki günlerde de pek gelip giden olmadı. Hacı zaten uğramıyordu. Babam da gereksiz yere Marley kutularını dükkanın içinde bir oraya bir buraya taşıyıp iş yorgunu olarak eve dönüyordu. Yüzlerce ağır kutu, Bertuflex, PVC yer karosunu dükkanda oradan oraya sürüklerken pozu yapmayı planladığım için olanlara pek ses çıkarmıyordum. Zaten annem emekli oldu çok sıkılıyor, yoluna gidiver adamın diye beni sıkı sıkı tembihliyordu. O sıralarda nereden girdiyse aklıma emekli olan askerler boş durarlarsa yaşsız da yaşlanıp ölüverirler lafı girmişti. Ona bir şey olmasındı. Dükkanla vakit geçiriyordu işte. Derken bir gün Hacı Arif Bey olağan Hicaz seferlerinin dönüşünde dükkana uğradı. Arif Bey sık sık Arabistan'a gider, ezan okuyan saat, pusulalı seccade, poşet çay, tuhaf balonlar, ütü, sigara filan getirip bavulla satardı. Dükkana şöyle bir bakınıp piyasa durgun dönmez burası diyerek ortaklıktan çıktı. O günün akşamı babam Arif Demir'in camekanda yazan Yıldızlı ismini kendininkinin yanından jiletle kazırken elini kesti. Küfrederek dükkanın kapısını çarpıp kayboldu. Kesin kapatır artık burayı diye düşündüm ama öyle olmadı. Ertesi sabah teşhir amacıyla dükkanı Marley'e kaplamaya karar verdi. Her yer vıcık vıcık zift, rengarenk Marley. Bittiğinde acayip kötü oldu diye fikrimi belirttim. Beni kafama Marley kırıkları atarak eve kovaladı. Aradan geçen aylar içinde birkaç iş olmadı değil. Ama yine de dükkanın kirası çıkmıyordu bile ve babam fena halde sıkılıyordu. Sıkıntıdan kırık radyoyu Marley ile kaplamak, artık Marley'leri yuvarlak kesip üst üste yapıştırarak eksik tavla pullarını tamamlamak gibi tuhaf işlerle vakit geçiriyordu. Hatta bir keresinde Marley dükkanımızın vitrinini bile süsledi. Rengarenk Marley'lerin üzerine köpükten karlar yağdırıp camekana pamukla yeni yıl yazdı. Dışarıdan bakınca N harfi ters gözüküyordu. O kadar uğraşmıştı ki söyleyemedim. Zaten bütün umutları kırılmıştı. Hacı Arif Bey'in kalp sektesinden ölümü iyiden iyiye tuhaflaştırdı onu. Sıra arkadaşım Nezihe evlerini Marley kaplatmaları için baskı yaptığımı anımsıyorum. Olmadı ama. Annem üzülme ve istersen ben de emekli olurum dükkana orlon filan da koyarız deyince babam dayanamadı. Dükkanın kepengi son kez kapanırken kötü oldum. Babamın yaşlı bir insanın dünyaya tutunabilmek için zorladığı son kapı kapanıyor gibi gelmişti bana. Bilmem kaç bin iş gününün emek ikramiyesini anlamadıkları tuhaf işlerin dükkanını açıp giderek boktanlaşan ekonomide canavarlara kaptıran yaşlı insancıklar. oyuncakçı dedeler, kırtasiyeci amcalar, bir şey araklanmaya son derece müsait, kafası karışık, şişe dibi gözlüklü, rafları boş bakkal amcalar. İnsana buyur canım arzun diyen altın künyeli gürbüz kuru yemişçilerle acar kasapların birbirlerine dandikten bilmem kim bey bir şey hanım diye seslenen yavşak kasiyerlerle dolu süpermarketlerin arasında usulcacık açılıp kapanır onların ufak dükkanları. Ben onları hep göz ucuyla izleyip kepenklerini açık görünce rahatlarım. Kapalı kepenklerine bakamam. Belki de cenaze nedeniyle kapalıyız yazısını görmekten korktuğumdandır. Ve hep onlardan alışveriş ederim. Siz de gidin ara sıra. Uğramanız menfaatiniz icabıdır. Çiğdem Sineması. Çiğdem Sineması Yeşil Yuva İlkokulu'nun yanındaydı. Yalnız bir dakika durup isimlerin güzelliğine dikkatinizi çekmek istiyorum. Çiğdem Sineması, Yeşil Yuva İlkokulu, Cennet Mahallesi, Florya, Menekşe İstasyonu. Sanki düşsel bir mekanda mavi renkli cüceler huzur içinde ikamet ediyorlarmış, dev bir hercai manekçenin dibinden trene binip topluca çiğdem kokan bir sinemaya gidiyorlarmış gibi. Şimdilerde parseller, iki telli, üç kuyular, başı büyük ve benzeri gibi zarafetten yoksun adları olan bir takım semtler var. Belki bir yerlerde mavi cücelerin toplu mezarları üzerine kurulmuş yırtıcılar sitesi, tetikçi blokları filan da vardır ama ben bilmiyorumdur. Fakat çiğdem sineması yok artık. Onu kesin biliyorum. Dedim ya, ilkokulun yanındaydı Çiğdem Sineması. Sahibi Rüstem diye bir adamdı. Kel yahut fodul muydu, bıyıkları var mıydı, varsa nasıldı bunları hatırlamıyorum. Yalnız boru gibi bir sesi vardı. Bütün müşterileri çocuk olduğu için fuayede nöbetçi öğretmen edasıyla dolaşıp koşma, koşma diye bağırır, filmden önce de salonu kes artık sesini, perdeyi dinle komutuyla sustururdu. Çiğdem Sineması benim ilkim. İlk filmimi orada izledim. Deminki mavi cüce benzetmen boşuna değil. Severim ben cüceleri. Zeynep Değirmencioğlu'nun oynadığı Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler izlediğim ilk filmdi. Zaten ben de o tarihlerde siyah önlüklü bir cüceydim. Su mataram, beslenme çantam vardı. Cebimde gazoz kapakları, leblebi tozları ve Çiğdem Sineması'nın biletleri. Biz çocuklar bir süre Çiğdem Sineması'na gittik. Akşamları da anne babalarımızla Küçükçekmece'deki Salim Bey Sineması'na. Adı geçen sinema harbiden Bey sinemaydı ama. Çiğdem sinemasından çok daha büyüktü ve daha ciddi filmler oynatıyordu. Üstelik bizzat Cennet Mahallesi'nde oturan aktör Ahmet Mekin de film izlemeye oraya geliyordu. Bu durum Salim Bey sinemasını daha da kıymetli hale getiriyordu tabii. Bir ara sınıf arkadaşım Erdem'in babası o sinemaya müdür oldu. Sinema müdürü bir kimdir, hangi işi yapar, muavini var mıdır şimdi bile bilmem. Erdem'in iddiasına göre babası bizzat Hollywood'a gidip üst düzey yetkililerle görüşerek filmleri getiriyordu. Ben de buna inanıyordum. Hatta bir ara babam konuşmuş, Richard Burton sünnetime gelip bana saat takacak dedi. Ona bile inandım. O yaz Erdem'in sünnetine Richard Burton gelmedi. Ama semtimizin yegane artisti Ahmet Mekin ve eşi oradaydı. Tabii Ahmet amca bizim mahallenin artisti. Hollywood uzak yer. Belli ki Richard Burton'un bir işi çıkmış gelememiş diye düşündüm. Ve fakat en azından bir telgraf çekmiş olmalıydı. Yavrumuzun bu mutlu gününde aranızda bulunamadığım için diye başlayan düğün telgrafları okunurken tek tek dinledim. Adalet Partisi Genel Başkanı Sayın Süleyman Demirel'den bile telgraf gelmişti ama Richard Burton'unki yoktu. İşte o zaman kıllandım. Lan galiba bu Erdem Hıyar'ı yalan atıyordu. Ama o yalancı Erdem ve babasının ne işe yaradığını bilemediğim müdüriyet makamı bana bugün bile benim için çok değerli olan bir armağan verdi. Sinemada düzenlenen bir şey gecesi için mahalleye Yılmaz Güney gelmişti. Daha gece başlayıp ortalık kalabalıklaşmadan biz Erdem'le fırlayıp babasının sinemadaki odasına gittik. Yılmaz Güney oturmuş çay içiyordu. Bize adlarımıza imzaladığı resimlerini verdi. Hatta Erdem'in başını okşadı. Tabii onun babası müdür diye düşünüp kıskanmadım değil. Sırf bu yüzden çıkışta Erdem'e laf soktum. Hani lan Richard Burton da geliyordu yalancı bibik. Az daha sonra ben ve ergenlik sivilcelerim yine semtimizdeki Ulus sinemasına gitmeye başladık. Sade ben değil tabii. Çiğdem sinemasının diğer siyah önlüklü cüceleri de artık önlüklerimizi atıp lacivert ceket, gri pantolon kuşanmış, neredeyse tam kadro oradaydık. Ulus sineması döneme uygun olarak arasında parça konmuş, Ahni Adem, Dilli Badem, Parçala Behçet gibi nezih yerli filmler oynatıyordu. Şimdinin bazı internet kafeleri ve Atari salonları gibi o sinemaya da ortaokul çocuklarının girmesi sureti katiyede yasaktı tabii. Ama hepimiz oradaydık. Gerçi hepten başıboş değildik. filmin karanlığında tek başına arka koltuklara sotalanıp kendi ayıp yerleriyle oynayan, bununla kalmayıp sinema koltuklarının süngerlerini yolup orasını burasını silen haytalar, eli fenerli korumalar tarafından anında enseleniyordu. "Hayt! Kerane mi lan bura, şerefsiz!" narasıyla film bölünüyor, karanlıkta itiş, kakış ve küfürleşmelerle çocuk dışarı atılıyordu. Bir de bizzat kendi el fenerini kapıp oğlunu sinemada basmaya gelen babalar olurdu. Bunlar karanlığa oğullarının ismini seslenir, koltuklar arasında belli belirsiz bir kıpırdanma başlar, bir gölge fırlayıp kapıya doğru koşardı. Eğer sinirli baba olayı büyütüp sinema işletmesine verip veriştirirse, fenerli korumalar onu da döverdi. "Sen de sahip çık çocuğuna, gönderme sinemaya, bir de şikayet edeceğim," diyor. "Yürü git istediğin yere şikayet et, şerefsiz." Şimdilerde belli şerelerde sıkça kullanılan bu şerefsiz lafının aslında iki yüzlü bir parol olduğunu daha o zamanlar anlamıştım. Serkan sineması vardı bir de. Bence Çiğdem sinemasından sonra en güzeli oydu. Cennet Mahallesi'nin tam da göbeğinde, dut ağaçlarının arasında, yıldızların altında, geceleri ışıl ışıl bir açık hava sinemasıydı. Gündüzden mahalle içinde dolaşan operörlü araba o akşamki filmi ilan eder, hatta bir küçük bir de özetini verirdi. "Dikkat dikkat! Bu akşam Serkan sinemasında tamamı renkli sinemaskop avantür film. Şehir intikamcısı. Başrollerde Alain Delon, Paul Belmondo." Böylesi bir filmin en heyecanlı sahnesinde birinin ensesine tepedeki dut ağaçlarından tırtıl düştüğünü ve adamın sinema içinde dört dönüp tepindiğini hatırlıyorum. Bir başka filmde de sinemanın hemen bitişindeki evlerden birinin balkonuna "Gelme üstüme ulan, gelme atlarım ekmek çarpsın," diye bağıran bir kadın fırladı. Sinema ahalisi olarak filmi bırakıp balkondakilere dikkat kesildik. Kadın ve sarhoş kocası balkonda epey bir dalaştılar. İster istemez sinemadan gülüşenler oldu. Bunun üzerine adam coşup balkondan kaptığı mangal kömürlerini üzerimize yağdırmaya başladı. Makinist filmi durdurdu mecburen. Sigaralar, gazozlar içildi. Bir ara sarhoş koca balkona çıkıp sinema halkına hitap etti. "Biraz alkollüydüm kendim, cümleten özür dilerim." Çocuktum ben, çok güldüm. Perdedeki Belmondo'nun ise sinemada olup bitenden haberi bile olmadı. Helikopterden tırın tepesine atladı. Benim sinemalarım bunlardı işte. Çiğdem sinemasının ne zaman yıkıldığını bile hatırlamıyorum. Zaten tek katlı ufak bir şeydi. Fazla direnmeyip mavi cüceleri de aldığı gibi çekip gitti herhalde. Hayatın bahşişleri aç, para göz yer göstericisi onun yerine muhtemelen depreme dayanıksız bir apartman oturttu. Şimdi o perdeye bakıyor. Mübarek sinema günleri vesilesiyle o salondan öbürüne savrularak loş atmosferli bir takım filmler izliyoruz. 3 saatlik son Macar filmi ağır geldi galiba. Çünkü bu salondan çıkıp deli gibi koşarak uzaklaşmak istiyorum. O olmasa çoktan süzülüp gitmiştim. Halbuki ona Çiğdem sinemasını, yazlık Serkan sinemasını anlatmak istiyorum şimdi. 72 millete mensup, depresyon sahibi sinirceli adamların öykülerini öndeki topak saçlı karının kafası ardından izleyeceğim diye uğraşacağına benim anlattığım öyküyü dinlesin istiyorum. O iri mavi gözleriyle bir bana baksın. Hem bahar şimdi, menekşe kıyıları ne kadar da güzeldir, fırlayıp oraya gitsek. Oysa birazdan film dağılacak, kışla da komut almış gibi aynı anda cep telefonlarını açan bir öbek izleyicinin arasından aynı ufak adamlarla süzülüp bir sonraki filmin kalabalığına karışacağız. Dışarıdaki bahar bir daha oynayacak mı sanki? Hem ben Çiğdem sinemasını her zaman hatırlayacak mıyım böyle? Biliyorum, o her zaman güzel olacak. Gözlerinden çocukluğumun mavi cüceleri bakıp gülüşecekler. Ama ben yanında olacak mıyım hep? Dönüp aniden bana baktı, gülüyor cadı. Sonra kedi gibi omuzuma yattı. Al işte, uçup gitti her şey. Çiğdem sineması bir neresi, Salim Bey kim ki? "Zıbalaskar Torke," dedi sevgilisine perdedeki adam. Öndeki topak kafalı karı yüzünden çevirisini okuyamadım.